Matta. Bölüm 1. İsa Mesih'in soyu.
İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babası. Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peres ve Zara'nın babasıydı. Peres, Hesron'un babası. Hesron da Ram'ın babasıydı. Ram, Aminadab'ın babası. Aminadab, Nahşon'un babası. Nahşon ise Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Obed'in babası. Obed de Yeşay'ın babası. Yeşay da Kral Davud'un babasıydı. Davud, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babası. Rehavam, Abiya'nın babası. Abiya da Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babası. Yehoşafat, Yoram'ın babası. Yoram, Uziya'nın babasıydı. Uziya, Yotam'ın babası. Yotam, Ahaz'ın babası. Ahaz da Hizkiya'nın babasıydı. Hizkiya, Maneşe'nin babası. Maneşe, Amon'un babası. Amon ise Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil'deki sürgünlük zamanında doğan Yekonya ve onun kardeşlerinin babasıydı. Yekonya, Babil'deki sürgünlükten sonra doğan Şaltiel'in babası. Şaltiel ise Zerubabel'in babasıydı. Zerubabel, Abihut'un babası. Abihut, Elyakim'in babası. Elyakim de Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babası. Sadok, Ahim'in babası. Ahim ise Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babası. Elazar, Matan'ın babası. Matan da Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası, Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davud'a kadar toplam 14 kuşak, Davud'dan Babil'e sürgünlüğe kadar 14 kuşak ve Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar da 14 kuşak geçti.
İsa Mesih'in doğumu.
İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem'in nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi.
Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur.
Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimledir demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ne var ki Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf onunla birleşmedi. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
Bölüm 2. Yıldız bilimcilerin ziyareti.
İsa, Kral Herodes'in devrinde Yahudiye'nin Betlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler.
Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik.
Kral Herodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.
Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında,
dediler.
Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: Sen Yahuda diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda dündarları arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder senden çıkacaktır.
Bunun üzerine Herodes, yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Onları Betlehem'e gönderirken dedi ki:
Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulduğunuz zaman bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım.
Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular. Sonra Herodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından ülkelerine başka yoldan döndüler.
Mısır'a kaçış.
Yıldız bilimciler yola çıktıktan sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü, ona
"Kalk,"
dedi.
"Çocuğu ve annesini al ve Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak."
Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre Betlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramah'ta bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel. Teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok artık.
Nasıra'ya dönüş.
Herodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek
"Kalk,"
dedi.
"Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü."
Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocuğu ve annesini alıp İsrail diyarına döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın tahta geçtiğini duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada aldığı buyruğa uyarak Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denilecektir sözü yerine gelsin diye oldu.
Bölüm 3. Yahya'nın ortaya çıkışı.
O günlerde vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu:
Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır.
Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: Çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçici patikaları düzeltin diyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde de deriden kuşağı vardı. Tek yiyeceği çekirge ve yaban balıydı. Kudüs'ün, bütün Yahudiye'nin ve tüm Şeria Nehri yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Nehri'nde vaftiz ediliyordu. Ne var ki Ferisilerle Sadukilerden birçok kişinin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi.
Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuklar yaratacak güçtedir. Balta şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı sönmeyen ateşte yakacaktır.
İsa vaftiz oluyor.
Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Nehri'ne Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya?
Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?
Diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi.
Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur.
O zaman Yahya onun isteğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin biçiminde inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi.
Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum.
Bölüm 4. İsa sınanıyor.
Bundan sonra İsa iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı ona gelip,
Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun,
dedi. İsa ona şu karşılığı verdi.
Kutsal yazılarda insan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar diye yazılmıştır.
Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp dedi ki,
Tanrı'nın oğluysan at kendini buradan aşağı. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye onlar seni elleri üzerinde taşıyacaklar.
İsa iblise şu karşılığı verdi.
Tanrın olan Rabbi sınama diye yazılmıştır.
İblis İsa'yı ayrıca çok yüksek bir dağa çıkarıp ona tüm görkemleriyle dünyanın bütün ülkelerini gösterdi.
Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim,
dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi.
Çekil git şeytan. Tanrın olan Rabbe tap. Yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır.
Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler.
İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor.
İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a gelip yerleşti. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zebulun diyarı ve Naftali diyarı, Şeria nehrinin ötesinde deniz tarafı, ulusların celilesi. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine bir ışık doğdu. O günden itibaren İsa şu çağrıda bulunmaya başladı.
Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaştı.
İsa ilk öğrencilerini seçiyor.
İsa, Celile Gölü'nün kıyısında gezerken Petrus denen Simon ile kardeşi Andrea'yı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atmaktaydı. İsa onlara,
"Ardımdan gelin. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım,"
dedi. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Oradan daha ileri giden İsa, başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa onları çağırdı. Onlar da hemen kayığı ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
İsa hastaları iyileştiriyor.
İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Onun ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Çeşit çeşit hastalıklara yakalanmış, ıstırap içinde olan, cine tutsak, saralı, felçli olanların hepsini ona getirdiler. O da onları iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Kudüs, Yahudiye ve Şeria Nehri'nin ötesinden gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.
Bölüm 5. Gerçek mutluluk.
İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturduktan sonra öğrencileri yanına geldiler. Onlara seslenip şöyle ders vermeye başladı.
Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Göklerin egemenliği onlarındır. Benden ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önceki peygamberlere de böyle zulmettiler.
Tuz ve ışık.
Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp İnsanların ayakları altında çiğnenmekten başka bir şeye yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez. İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymazlar. Tersine kandilliğe koyarlar. Oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki İyi işlerinizi görerek göklerde olan babanızı yüceltsinler.
Kutsal yasa.
Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmalarını öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisilerinkini kat kat aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.
Öfke ve cinayet.
Atalarımıza adam öldürme. Öldüren yargılanmayı hak edecek denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine karşı öfkelenen her kişi yargılanmayı hak edecek. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulun yargısını hak edecek. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecek. Bu yüzden adağını sunağa getirirken orada kardeşinin sana karşı bir şeyi olduğunu hatırlarsan adağını orada sunağın önünde bırak git. Önce kardeşinle barış, sonra gel adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıça, yargıçla gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Son kuruşu ödemedikçe oradan asla çıkamazsın.
Zina ve boşanma.
Zina etme denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına bakıp onu arzulayan her adam zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir. Eğer sağ gözün seni günaha sokarsa onu çıkar at. Çünkü vücudun bir üyesinin yok olması tüm vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin seni günaha sokarsa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması tüm vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boş kağıdını versin denilmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayan her adam onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
Ant içmek.
Yine atalarımıza yalan yere ant içme. Ama Rabbe ettiğin antları tut denildiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant etmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır. Ne yer üzerine, çünkü orası onun ayaklarının basamağıdır. Ne de Kudüs üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır.
Göze göz, dişe diş.
Göze göz, dişe diş denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbürünü de çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyenden yüz çevirmeyin.
Düşmanlarınızı sevin.
Komşunu sev. Düşmanından nefret et denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerde olan babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu da hem doğruların hem de eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
Bölüm 6. Yoksullara yardım.
Dikkat edin. Yapacağınız doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka vereceğiniz zaman bunu ihlal etmek için önünüzde borazan çaldırmayın. 200'lü kişiler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız da sizi ödüllendirecektir.
Dua.
Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz ise dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız da sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu daha siz ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
Oruç.
Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
Göksel hazineler.
Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir. Ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacak. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa tüm bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa tüm bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
Kaygılanmayın.
Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için ya da ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey imanı kıt olanlar. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinde giderler. Oysa Göksel babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. Siz önce onun egemenliğinin ve ondaki doğruluğun ardından gidin. O zaman size tüm bunlar da verilecektir. Buna göre yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
Bölüm 7. Başkasını yargılamayın.
Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Başkasını nasıl yargılarsanız siz de aynı yoldan yargılanacaksınız. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Senin gözünde mertek varken nasıl olur da kardeşine izin ver de gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.
Tanrı'dan dileyin.
Dileyin. Size verilecek. Arayın. Bulacaksınız. Kapıyı çalın. Size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır. Arayan bulur. Kapıyı çalana kapı açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık ister de ona yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerde olan babanızın kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Kutsal yasa ve peygamberlerin söyledikleri budur.
Dar kapı, geniş kapı.
Dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Yaşama götüren kapı ne dar, yolda ne çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.
Ağaç ve meyvesi.
Sahte peygamberlerden sakının. Kuzu postuna bürünerek gelirler size. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve veremez. Kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Beni Rab, Rab diye çağıran herkes göklerin egemenliğine girecek değildir. Ancak göklerde olan babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün Birçokları bana diyecekler ki, Rab, Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça şöyle diyeceğim. Ben sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden, ey kötülük yapanlar.
Sağlam temel, çürük temel.
İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerinde kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağmış, seller yükselmiş, yeller esmiş ve eve saldırmış. Ama ev yıkılmamış. Çünkü kaya üzerine kurulmuştu. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerinde kuran budala adama benzer. Yağmur yağmış, seller yükselmiş, yeller esmiş ve eve yüklenmiş. Ve ev çökmüş. Korkunç bir şekilde yıkılmış.
İsa bu konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu.
Bölüm 8. İsa bir cüzzamlıyı iyileştiriyor.
İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzzamlı bir adam yaklaşıp onun önünde yere kapanarak,
"Rab,"
dedi,
"eğer istersen beni temiz kılabilirsin."
İsa elini uzatıp adama dokundu.
"İsterim temiz ol,"
dedi. Adam hemen o anda cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama,
"Sakın kimseye bir şey söyleme,"
dedi.
"Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adağı sun."
Yüzbaşının imanı.
İsa, Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip,
"Ya Rab,"
diye yalvardı,
"felçli uşağım korkunç acılar içinde evde yatıyor."
İsa,
"gelip onu iyileştireceğim,"
dedi. Ama yüzbaşı,
"Rab, ben layık değilim ki damımın altına giresin,"
karşılığını verdi.
"Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Bir diğerine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar."
İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere,
"Size doğrusunu söyleyeyim,"
dedi.
"Ben İsrail'de böyle imanı kimsede görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim, İshak ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıya, karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır."
Sonra İsa yüzbaşıya,
"Git, inandığın gibi olsun,"
dedi ve uşak o anda iyileşti.
İsa birçoklarını iyileştiriyor.
İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. İsa kadının eline dokununca ateşi düşüverdi. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o yüklendi.
İsa'yı izlemenin bedeli.
İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçirmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri gelip ona şöyle dedi.
Öğretmenim, nereye gidersen ben senin ardından geleceğim.
İsa ona,
tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok,
dedi. Bir diğer öğrencisi İsa'ya,
Rab, izin ver de önce gidip babamı gömeyim,
dedi. İsa ona,
sen ardımdan gel,
dedi.
Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler.
İsa fırtınayı dindiriyor.
İsa kayığa binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar kayığın üzerinden aşıyordu. İsa ise uykuya dalmıştı. Öğrenciler gidip onu uyandırarak,
Rab, kurtar bizi, batıyoruz,
dediler. İsa,
ey imanı kıt olanlar, neden korkuyorsunuz,
dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı.
Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor,
dediler.
Cinli iki adamın iyileştirilmesi.
İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardığında cine tutsak iki kişi mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki o yoldan kimse geçemiyordu. İsa'ya,
ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun,
diye bağırdılar.
Buraya zaman doğmadan bize işkence etmeye mi geldin?
Onlardan uzakta otlamakta olan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya,
bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder,
diye yalvardılar. İsa onlara,
gidin,
dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenlerse kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberleri dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
Bölüm 9. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
İsa bir kayığa binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine şilteye yatırılmış felçli bir adamı getirdiler. Onların imanını gören İsa felçliye,
oğlum, cesur ol, günahların bağışlandı,
dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden,
bu adam Tanrı'ya küfrediyor,
dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki,
yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilesiniz diye.
Sonra felçliye,
kalk, şilteni topla ve evine git,
dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsanlara böylesine bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
Matta'nın öğrencilere katılması.
İsa oradan geçerken vergi toplama kulübesinde oturan birini gördü. Adı Matta olan bu adama,
ardımdan gel,
dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisi ve günahkar birçok kişi gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine,
sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor,
diye sordular. İsa söylenenleri işitince şöyle dedi:
sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.
Oruçla ilgili soru.
Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya,
biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin niçin tutmuyor
diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi:
güvey, hala aralarındayken davetliler yas tutar mı hiç? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. İşte o zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski bir giysi üzerine çekmemiş bir kumaş parçası yamamaz. Çünkü konulan yama giysiden kopar ve yırtık daha kötü duruma gelir. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar. Hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. Böylece her ikisi de korunmuş olur.
Dirilen kız, iyileşen kadın.
İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak,
kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek
dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden,
giysisine bir dokunsam kurtulacağım
diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce,
cesur ol kızım, İmanın seni kurtardı
dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce,
çekilin
dedi.
Kız ölmedi, sadece uyuyor.
Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elinden tuttu, kız da ayağa kalktı. Bu olayın haberi o yörenin tümüne yayıldı.
İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi.
İsa oradan ayrılırken iki kör adam,
ey Davutoğlu, halimize acı
diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince iki kör adam da yanına geldi. Onlara,
İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz
diye sordu. Adamlar,
İnanıyoruz ya Rab
dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak,
İmanınıza göre olsun
dedi. Ve adamların gözleri görmeye başladı. İsa,
sakın kimse bunu bilmesin
diyerek onları kesin bir şekilde uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi o yörenin tümüne yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya cine tutsak dilsiz biri getirildi. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde,
İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir
diyordu. Ferisiler ise,
cinleri cinlerin reisinin gücüyle kovuyor
diyorlardı.
Ürün bol, işçi az.
İsa tüm kent ve köyleri dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine şöyle dedi:
ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi olan Rabbe yalvarın da ürününü kaldıracak işçiler göndersin.
Bölüm 10. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor.
İsa 12 öğrencisini yanına çağırdı. Kötü ruhları kovmak ve her hastalığı, her illeti iyileştirmek üzere onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andrea. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta. Alfayoğlu Yakup ve Taday. Yurtsever Simon ve İsa'yı sonradan ele veren Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi.
Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerinde hiçbirine uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzzamlıları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi kendi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz, orada saygıdeğer birini arayın. Ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer o evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik onların üzerinde kalsın. Layık değillerse, dilediğiniz esenlik size geri dönsün. Sizi kabul etmeyen, sözlerinizi dinlemeyen bir evden ya da bir kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü Sodom ve Gomorra diyarının hali o kentin halinden daha dayanılır olacaktır.
Gelecekteki sıkıntılar.
İşte kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum sizi. Yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Sizi mahkemelere verecekler. Havralarında kamçılayacaklar. Hatta benden ötürü valilerin ve kralların önüne çıkarılacaksınız. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri ele verdikleri zaman neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız. Babanızın ruhu sizin aracılığınızla konuşacaktır. Kardeş kardeşini, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sona kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in tüm kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle de efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. Eğer insanlar evin efendisine Beelzebub derlerse, ev halkına daha neler demezler.
Kimden korkmalı?
Bunun için onlardan korkmayın. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldürmeye gücü yetmeyenlerden korkmayın. Hem canı hem de bedeni cehennemde mahvedecek güçte olan Tanrı'dan korkun. İki serçe kuşu bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın oluru olmadan bunlardan bir teki bile
yere düşmez. Size gelince başınızdaki saçlar bile hep sayılıdır. Öyleyse korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerde olan babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerde olan babamın önünde inkar edeceğim.
İsa'ya layık olmak.
Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak. Bu, sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.
Bölüm 11. İsa ve Yahya.
İsa, 12 öğrencisine bütün bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde ders vermek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu.
Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?
İsa onlara şöyle karşılık verdi.
Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor. Cüzzamlılar temiz kılınıyor. Sağırlar işitiyor. Ölüler diriliyor. Ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu.
Yahya'nın öğrencileri giderken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı.
Çöle ne görmeye gittiniz?
Dedi.
Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Zarif giysilere bürünmüş bir adam mı? Oysa zarif giysiler giyenler kralların saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Ve size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı o günlerden bu yana göklerin egemenliği zorlu biçimde gelişiyor. Zorlu kişiler de onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek tüm peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Ben bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına, size kaval çaldık, oynamadınız, ağıt yaktık, dövmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tuttu ve içkiden kaçındı. Bunun için ona cinli diyorlar.
İnsanoğlu geldiği zaman hem yedi hem içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.
Tövbe etmeyen kentler.
Sonra İsa mucizelerin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı.
Vay haline ey Horazin, vay haline ey Betsayda. Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, onlar çoktan çulla örtünüp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim, yargı günü Sur ve Sayda'nın hali sizinkinden daha dayanılır olacak. Ya sen, ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, sen ta ölüler diyarına kadar ineceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı, o kent bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü Sodom diyarının hali seninkinden daha dayanılır olacak.
Yorgunlara müjde.
İsa bundan sonra şöyle dedi.
Baba, göğün ve yerin Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, bunun böyle olması senin isteğindi. Babam her şeyi bana emanet etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Oğuldan ve oğlun babayı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da babayı tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. Böylece canlarınız rahatlık bulur. Boyunduruğum kolay taşınır ve yüküm hafiftir.
Bölüm 12. Sept günü sorunu.
O sıralarda İsa bir sept günü ekinler arasından geçiyordu. Acıkmış olan öğrencileri başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya,
"Bak, senin öğrencilerin sept günü yapılması yasak olanı yapıyorlar,"
dediler. İsa onlara,
"Davud'un yanındakilerle birlikte acıkınca ne yaptığını okumadınız mı?"
diye sordu.
"Tanrı'nın evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kahinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ya da kahinlerin her hafta tapınakta sept günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu duruma düşmediklerini kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuz kişileri yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu sept gününün de Rabbidir."
İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine,
"Sept günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?"
diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi.
"Hanginizin bir koyunu olur da sept günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan ne kadar daha çok değerlidir. O halde sept günü iyilik yapmak yasaya uygundur."
Sonra adama,
"Elini uzat,"
dedi. Adam elini uzattı, sakat el öbürü gibi eski sağlam durumuna geriverdi. Dışarı çıkan Ferisiler ise İsa'yı yok etmek için anlaştılar.
Tanrı'nın seçtiği kul.
İsa Bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi onun ardından gitti. O da hepsini iyileştirdi. Kendisini başkalarına tanıtmamaları için onları uyardı. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte benim seçtiğim kulum. Canımın hoşnut olduğu sevgili kulum. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara ilan edecek. Çekişip bağırmayacak. Yollarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına ümit bağlayacak.
İsa ve Beelzebub.
Daha sonra İsa'ya cine tutsak kör ve dilsiz biri getirildi. İsa adamı iyileştirdi. Öyle ki adamın dili çözüldü, gözleri görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı.
Bu Davud'un oğlu olabilir mi?
Diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca,
bu adam cinleri ancak cinlerin reisi Beelzebub'un gücüyle kovuyor,
dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi.
Kendi içinde bölünmüş olan her ülke yıkıma uğrar. Kendi içinde bölünmüş hiçbir kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Beelzebub'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız cinleri kimin gücüyle kovuyorlar? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip onun malını nasıl çalabilir? Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa onun evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha karşı yapılan küfür bağışlanmayacak. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın. Ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyu. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik çıkarır. Kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.
Yunus'un belirtisi.
Bu arada bazı din bilginleri ve Ferisiler söz alarak şöyle dediler.
Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz.
İsa onlara şu karşılığı verdi.
Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus peygamberin belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacak. Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler.
ve işte Yunus'tan daha büyüğü buradadır. Güney Kraliçesi. Yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Ve işte Süleyman'dan daha büyüğü buradadır. Kötü ruh kişinin içinden çıkınca kurak yerlerde dolanıp rahatı arar. Ama bulamaz. O zaman çıkmış olduğum kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı kimsesiz, süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider. Yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın da başına gelecek olan budur.
İsa'nın annesi ve kardeşleri.
İsa hala halka seslenmekteyken annesiyle kardeşleri geldi. Onunla konuşmak isteyerek dışarıda durdular. Birisi İsa'ya,
"Bak,"
dedi.
"Annenle kardeşlerin dışarıda duruyor. Seninle konuşmak istiyorlar."
İsa kendisiyle konuşana şu karşılığı verdi.
"Kimdir annem? Kimdir kardeşlerim?"
Eliyle öğrencilerini göstererek,
"İşte annem, işte kardeşlerim,"
dedi.
"Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
Bölüm 13. Tohum benzetmesi.
Aynı gün İsa evden çıktı, gidip gölün kıyısında oturdu. Çevresinde öyle büyük bir kalabalık toplandı ki kendisi bir kayaya binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyler anlattı.
"Bakın,"
dedi.
"Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düşmüş. Kuşlar gelip bunları yemiş. Kimi toprağı az olan kayalık yerlere düşmüş. Toprak derin olmadığından hemen filizlenmişler. Ne var ki güneş doğunca kavrulmuşlar. Kök salamadıkları için kuruyup gitmişler. Kimi de dikenler arasına düşmüş. Dikenler büyümüş, filizleri boğmuş. Kimi ise iyi toprağa düşmüş. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün vermiş. Kulağı olan işitsin."
Öğrencileri gelip İsa'ya,
"Onlara neden benzetmelerle sesleniyorsun?"
diye sordular. İsa da şu cevabı verdi.
"Göklerin egemenliğinin sırlarını anlama gücü size verildi. Ama onlara verilmedi. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Onlara benzetmelerle seslenmemin nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler. Duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Yeşaya'nın şu peygamberlik sözü onların bu durumunda gerçekleşmiş oluyor. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler. Ama göremediler.
sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Her kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa şeytan gelir. Onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat.
Deliceler benzetmesi.
İsa onlara başka bir benzetme anlattı.
Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer,
dedi.
Ne var ki herkes uyurken adamın düşmanı gelmiş ve buğdayın arasına delice ekip gitmiş. Ekin gelişip başak salınca deliceler de görünmüş. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle demişler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Öyleyse delice nereden çıktı? O da onlara, bunu bir düşman yapmıştır demiş. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin? Diye sormuş köleler. Hayır demiş. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Ekinin biçileceği zamana kadar bırakın. İkisi yan yana büyüsün. Ekin biçme zamanı gelince orakçılara diyeceğim ki, önce deliceleri toplayın. Yakılmak üzere demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun.
Hardal tanesi ve maya benzetmeleri.
İsa onlara bir benzetme daha anlattı.
Göklerin egemenliği bir adamın alıp tarlasını ektiği hardal tanesine benzer,
dedi.
Hardal tüm tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Öyle ki gökte uçan kuşlar gelip dallarında barınır.
İsa onlara başka bir benzetme anlattı.
Göklerin egemenliği bir kadının alıp tüm hamuru kabartmak için üç ölçek ona karıştırdığı mayaya benzer.
İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.
Deliceler benzetmesi açıklanıyor.
Bundan sonra İsa halkı bırakıp eve girdi. Öğrencileri yanına gelip,
tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla,
dediler. İsa,
iyi tohumu eken insanoğludur,
diye karşılık verdi.
Tarla ise dünyadır. İyi tohum, göksel egemenliğin oğulları, delicelerde kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Ekin biçme zamanı çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp ateşte yakılıyorsa çağın sonunda da böyle olacak. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin.
Gizli hazine ve inci benzetmeleri.
Göklerin egemenliği tarlada saklanmış bir hazineye benzer. Bunu bulan adam yine saklamış. Sevinç içinde gitmiş. Varını yoğunu satıp o tarlayı satın almış. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitmiş. Varını yoğunu satıp o inciyi almış.
Ağ benzetmesi.
Yine göklerin egemenliği denize atılmış ve her çeşit balığı toplamış bir ağa benzer. Ağa dolunca onu kıyıya çekmişler. Yere oturup yararlı balıkları seçmiş ve kaplara koymuşlar. Yararsız olanları atmışlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelip kötü kişileri doğruların arasından ayıracaklar ve onları kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Bütün bunları anladınız mı?
Diye sordu İsa. Ona
evet
karşılığını verdiler. O da onlara
işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer
dedi.
İsa reddediliyor.
İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı, kendi memleketine gitti. Ve oradaki havrada halka ders vermeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı.
Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor?
Diyorlardı.
Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor?
Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi.
Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez.
İmansızlıklarından ötürü İsa orada pek fazla mucize yapmadı.
Bölüm 14. Yahya peygamberin öldürülmesi.
O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına
"Bu vaftizci Yahya'dır."
dedi.
"Ölümden dirilmiştir. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni de budur."
Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e
"O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır."
demişti. Herodes, Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki and içerek kıza her ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla
"Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver."
dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Bir tepsi üzerinde getirilen baş genç kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler.
İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir kayıkla oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa kayıktan inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşam olunca öğrencileri onun yanına gelip dediler ki,
"Burası ıssız bir yer. Vakit de artık geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar."
İsa,
"Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin,"
dedi. Öğrenciler,
"Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki,"
dediler. İsa,
"Onları buraya, bana getirin,"
dedi. Halka çimenlerin üzerine oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe dikerek şükran duasını yaptı. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doyduktan sonra 12 sepet dolusu yemek artığı topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti.
İsa su üstünde yürüyor.
Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine kayığa binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı salıverecekti. Halkı salıverdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada kayık kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar.
"Bu bir hayalet!"
diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek,
"Cesur olun, benim, korkmayın,"
dedi. Petrus buna karşılık,
"Ya Rab,"
dedi,
"eğer sensen buyruk ver de su üstünde yürüyerek sana geleyim."
İsa,
"Gel,"
dedi. Petrus da kayıktan indi, su üstünde yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı.
"Rab, beni kurtar!"
diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona,
"Ey imanı kıt olan adam, neden kuşkuya düştün?"
dedi. Onlar kayığa bindikten sonra rüzgar dindi. Kayıktakiler,
"Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun,"
diyerek ona tapındılar. Karşı yakaya vardıklarında Genesar'da karaya çıktılar. Oranın halkı İsa'yı tanıyınca bütün yöreye haber salıp hastaların hepsini ona getirdiler. Yalnız giysisinin eteğine dokunmalarına izin versin diye ona yalvardılar. Dokunanların hepsi de iyileşti.
Bölüm 15. İnsanı kirleten nedir?
Bu sırada Kudüs'ten bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip şunu sordular.
"Senin öğrencilerin atalarımızın geleneğine neden karşı geliyorlar? Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar."
İsa onlara şu karşılığı verdi.
"Ya siz? Geleneğiniz uğruna neden Tanrı'nın buyruğuna karşı geliyorsunuz? Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göster. Ve annesine ya da babasına söven mutlaka ölümle cezalandırılsın. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağın tüm maddi yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle geleneğiniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yaşayanın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne doğrudur? Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzaktır. Boşuna bana taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan kurallarıdır.
İsa halkı yanına çağırıp onlara,
"Dinleyin ve şunu belleyin,"
dedi.
"İnsanı kirleten ağzına giren değildir. Ağzından çıkandır insanı kirleten."
Bu sırada öğrencileri ona gelip,
"Biliyor musun? Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler,"
dediler. İsa şu karşılığı verdi:
"Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecek. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse her ikisi de çukura düşer."
Petrus,
"Bu benzetmeyi bize açıkla,"
dedi.
"Siz de mi hala anlamıyorsunuz?"
diye sordu İsa.
"Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da ayak yoluna atıldığını anlamıyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İşte bunlar kirletir insanı. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez."
Kenanlı kadının imanı.
İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip,
"Ya Rab, ey Davutoğlu, halime acı. Kızım cine tutsak, çok kötü durumda,"
diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp,
"Sal şunu gitsin,"
diye rica ettiler.
"Arkamızdan bağırıp duruyor."
İsa,
"Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim,"
diye cevap verdi. Kadın ise yaklaşıp,
"Ya Rab, bana yardım et,"
diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona,
"Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir,"
dedi. Kadın,
"Haklısın Rab,"
dedi.
"Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer."
O zaman İsa ona şu karşılığı verdi:
"Ey kadın, imanın büyük. Sana dilediğin gibi olsun."
Ve kadının kızı o saatte iyileşti.
İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
İsa oradan ayrıldı. Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük kalabalıklar geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hastalar getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk dilsizlerin konuştuğunu, çolakların sağlam oluverdiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp,
"Halka acıyorum,"
dedi.
"3 gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir şeyleri de yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler."
Öğrenciler kendisine,
"Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım?"
dediler. İsa,
"Kaç ekmeğiniz var?"
diye sordu.
7 ekmekle birkaç küçük balığımız var,"
dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü. Öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doyduktan sonra yedi küfe dolusu yemek artığı topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa halkı salıverdikten sonra kayıya binip Magadan bölgesine geçti.
Bölüm 16. Doğaüstü bir belirti isteniyor.
Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu sınamak amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi.
Akşam olunca siz gökyüzünün rengi kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabahleyin bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da belirli zamanlarla ilgili belirtileri yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek.
Sonra İsa onları bırakıp gitti.
Ferisilerle Sadukilerin mayası.
Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara,
dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının,
dedi. Onlar ise kendi aralarında konuşarak,
ekmek almadığımız için böyle diyor,
dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi.
Ey imanı kıt olanlar, ekmeğiniz yok diye aranızda ne konuşup duruyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? Beş ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek artığı topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek artığı topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken ekmekten söz etmediğimi nasıl oluyor da anlamıyorsunuz?
Kendilerine ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretişinden kaçınmalarını söylediğini o zaman anladılar.
Petrus'un Mesih'i tanıması.
İsa, Filipus Sezeriyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu.
Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor.
Öğrencileri şu karşılığı verdiler.
Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimileri de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.
İsa onlara,
ya siz,
dedi.
Ben kimim dersiniz?
Simon Petrus,
sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin,
cevabını verdi. İsa ona,
ne mutlu sana Yunus oğlu Simon,
dedi.
Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.
Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı.
İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
Bundan sonra İsa kendisinin Kudüs'e gitmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
Tanrı korusun ya Rab. Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek,
dedi. Ama İsa dönüp Petrus'a şöyle dedi.
Çekil önümden şeytan. Sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Tanrı'nın değil, insan düşünceleridir.
Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi.
Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde geldiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
Bölüm 17. İsa'nın görünümü değişiyor.
6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak onları yüksek bir dağa çıkardı. Orada gözlerinin önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Birden öğrencilere Musa ile İlyas göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya,
"Ya Rab,"
dedi,
"burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a."
Petrus hala konuşurken parlak bir bulut birden onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses,
"Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin,"
dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu.
"Kalkın, korkmayın,"
dedi. Başlarını kaldırıp bakınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara,
"İnsanoğlu ölümden dirilmeden önce gördüklerinizi kimseye söylemeyin,"
diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular,
"Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?"
İsa,
"İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak,"
diye cevap verdi.
"Size şunu söyleyeyim, İlyas zaten gelmiştir. Ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir."
O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar.
Saralı çocuk iyileştiriliyor.
Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp onun önünde diz çöktü.
"Ya Rab, oğlumun haline acı. Çocuk saralı ve çok acı çekiyor. Sık sık ateşin ya da suyun içine düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim. Ama iyileştiremediler."
İsa,
"Ey imansız ve sapmış kuşak,"
dedi,
"sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya, bana getirin."
İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk da o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip,
"Biz cini neden kovamadık?"
diye sordular. İsa,
"İmanınız kıt olduğu için,"
karşılığını verdi.
"Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey kalmaz."
Celil ile de bir araya geldiklerinde İsa onlara,
"İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama 3. gün dirilecek,"
dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.
Tapınak vergisi.
Kefernahum'a geldiklerinde 2 dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip,
"Öğretmeniniz tapınak vergisini ödemiyor mu?"
diye sordular. Petrus,
"Ödüyor,"
dedi. Petrus eve gelince, daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona,
"Simon, ne dersin?"
dedi.
"Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alırlar? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?"
Petrus'un,
"Yabancılardan,"
demesi üzerine İsa,
"O halde oğullar özgürdür,"
dedi.
"Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at. Tuttuğun ilk balığı çıkar. Onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver."
Bölüm 18. En büyük kim?
Bu sırada İsa'nın öğrencileri ona yaklaşıp,
"Göklerin egemenliğinde en büyük kim?"
diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi:
"Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim kendini bu çocuk gibi alçaltırsa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın seni günaha sokarsa onu kes at. Çolak ya da tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki el, iki ayak sahibi olarak sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün seni günaha sokarsa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki göz sahibi olarak cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden bir tekini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim: onların göklerdeki melekleri göklerde olan babamın yüzünü her zaman görürler."
Kaybolmuş koyun benzetmesi.
Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Eğer onu bulacak olursa, size doğrusunu söyleyeyim, yolunu şaşırmamış olan 99'u için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez.
Bir kardeş günah işlerse.
Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Eğer kardeşin onları dinlemek istemezse, durumu İnanlılar topluluğuna bildir. İnanlılar topluluğunu da dinlemek istemezse onu bir putperest ya da vergi görevlisi yerine koy. Size doğrusunu söyleyeyim: yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim: yeryüzünde aranızda iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için uyuşurlarsa, göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, onların arasındayım.
Acımasız köle benzetmesi.
Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip,
"Ya Rab,"
dedi,
"kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?
İsa ona,
"7 kez değil,"
dedi.
70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine 10.000 talant borcu olan bir köle getirilmiş. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurmuş. Köle yere kapanıp efendisine, "Bana karşı sabırlı ol. Sana bütün borcumu öderim," demiş. Efendisi köleye acımış, borcunu bağışlayıp onu salıvermiş. Ama köle çıkıp gitmiş. Kendisine 100 dinar borcu olan bir başka köleye rastlamış. Onu yakalayıp, "Borcunu öde," diyerek boğazına sarılmış. Bu köle yüzüstü yere kapanmış. "Bana karşı sabırlı ol. Sana borcumu öderim," diye yalvarmış. Ama ilk köle bunu reddetmiş. Gitmiş, borcunu ödeyinceye dek kalmak üzere adamı zindana attırmış. Öteki köleler olanları görünce çok üzülmüşler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlatmışlar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırmış. "Ey kötü köle," demiş. "Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi tüm borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etmiş. "Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa Göksel babam da size öyle davranacaktır."
Bölüm 19. Boşanma ile ilgili soru.
İsa bu konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye sınırlarına, Şeria Nehri'nin ötesine geldi. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanlarını orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler onu sınamak amacıyla şunu sordular:
"Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur?"
İsa şu karşılığı verdi:
"Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan ta başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi: bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın."
Ferisiler İsa'ya,
"Öyleyse,"
dediler,
"Musa neden erkeğin karısını bir boş kağıdı verip boşayabileceğini söyledi?"
İsa onlara,
"Musa, karılarınızı boşamanıza yüreklerinizin katılığından ötürü izin verdi,"
dedi.
"Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur."
Öğrenciler İsa'ya,
"Eğer bir erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi,"
dediler. İsa onlara,
"Herkes bu sözü kabul edemez,"
dedi.
"Ancak böyle bir Tanrı vergisine sahip olanlar kabul edebilir. Çünkü ana rahminden, doğuştan hadım olanlar, bulunduğu gibi insanlar tarafından hadım edilmiş olanlar ve kendilerini göklerin egemenliği uğruna hadım saymış olanlar da vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin."
İsa küçük çocukları kutsuyor.
O sırada bazıları İsa'ya üzerlerine ellerini koyup dua etmesi için küçük çocukları getirdiler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa,
"Bırakın çocukları,"
dedi.
"Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir."
Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı.
Zengin genç adam.
Adamın biri İsa'ya gelip,
"Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?
Diye sordu. İsa ona,
İyilik konusunda neden bana soru soruyorsun?
Dedi.
İyi olan tek biri var. Yaşama kavuşmak istersen onun buyruklarını yerine getir.
Hangi buyrukları?
Diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi.
Adam öldürme. Zina etme. Hırsızlık yapma. Yalan yere tanıklık etme. Annene babana saygı göster. Ve komşunu kendin gibi sev.
Genç adam,
bunların hepsini yerine getirdim,
dedi.
Daha ne eksiğin var?
İsa ona,
eğer eksiksiz olmak istersen, git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle,
dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine,
size doğrusunu söyleyeyim,
dedi.
Zengin bir kişinin göklerin egemenliğine girmesi güç olacak. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.
Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar.
Öyleyse kim kurtulabilir?
Diye sordular. İsa onlara bakarak,
İnsanlar için bu imkansız. Ama Tanrı için her şey mümkün,
dedi. Bunun üzerine Petrus ona, bak, dedi.
Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Neyimiz olacak?
İsa onlara,
size doğrusunu söyleyeyim,
dedi.
Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet, ardından gelmiş olan sizler, 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakmış olan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
Bölüm 20. Bağcı benzetmesi.
Göklerin egemenliği, bağında çalışacak işçiler tutmak için sabah erkenden dışarı çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına göndermiş. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıkmış. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar görmüş. Onlara, siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm, demiş. Onlar da bağa gitmişler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yapmış. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran daha başkalarını görmüş. Onlara, neden bütün gün burada boş duruyorsunuz, diye sormuş. Kimse bize iş vermedi ki, demişler. Onlara, siz de bağa gidin, çalışın, demiş. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına, işçileri çağır, demiş. Sonunculardan başlayarak birincilere kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlamış olanlar gelip kahyadan birer dinar almışlar. Birinciler gelince daha çok alacaklarını sanmışlar. Ama onlara da birer dinar verilmiş. Paralarını alınca bağın sahibine karşı söylenmeye başlamışlar. Bu sonuncular yalnız bir saat çalıştılar, demişler. Ama sen onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağın sahibi onlardan birine şöyle karşılık vermiş. Arkadaş, sana haksızlık ettiğim yok. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi bu sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla
İstediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa elim açık diye kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
İsa ölüp dirileceğini yeniden bildiriyor.
İsa Kudüs'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi.
Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. İnsanoğlu baş kahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu diğer uluslara teslim edecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek.
Bir annenin isteği.
O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına,
"Ne istiyorsun?"
diye sordu. Kadın ona,
"Buyruk ver de senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri senin sağında, biri de solunda otursun,"
dedi.
"Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz,"
diye karşılık verdi İsa.
"Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?"
"Evet, içebiliriz,"
dediler. İsa onlara,
"Elbette benim kasemden içeceksiniz,"
dedi.
"Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır."
Bunu işiten diğer 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi.
"Bilirsiniz ki ulusların önderleri onları egemenlik hırsıyla yönetirler. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen diğerlerinin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi."
İki körün gözleri açılıyor.
Eriha'dan ayrılırken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör adam İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca,
"Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı,"
diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar,
"Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı,"
diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı.
"Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?"
Onlar da,
"Ya Rab, gözlerimiz açılsın,"
dediler. Onlara acıyan İsa gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
Bölüm 21. İsa'nın Kudüs'e girişi.
Kudüs'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacında bulunan Betfacı köyüne geldiklerinde İsa öğrencilerinden ikisini şu sözlerle köye gönderdi.
"Karşınızdaki köye gidin. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz."
Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "Siyon kızına deyin ki, bak alçak gönüllü kralın bir eşeğe, evet bir sıpaya, bir eşek yavrusuna binmiş sana geliyor." Öğrenciler gittiler. İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa da sıpanın üzerine bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dallar kesiyor, yola seriyorlardı. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı:
Davut oğluna hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozana.
İsa Kudüs'e girdiği zaman bütün kent
Bu kimdir?
Diyerek çalkalandı. Kalabalıklar
Bu Celile'nin Nasıra kentinden İsa peygamber
diyordu.
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
İsa tapınağa girerek oradaki bütün satıcı ve alıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi:
Benim evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz.
İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yaptığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozana diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya
"Bunların ne söylediğini duyuyor musun?"
diye sordular.
"Duyuyorum,"
dedi İsa.
"Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emzikte olanların dudaklarından kendine övgüler döktürdün."
İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi.
Kuruyan incir ağacı.
İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca
"Sonsuza dek artık meyve vermeyesin,"
dedi. İncir ağacı hemen o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler.
"İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?"
diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi:
"Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa, kalk, denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İman edip duayla dilediğiniz her şeyi alacaksınız."
İsa'nın yetkisi.
İsa tapınağa girmiş ders veriyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ihtiyarları onun yanına gelerek
"Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?"
diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi:
"Ben de size bir soru soracağım. Bana cevap verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?"
Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar:
"Tanrı'dan dersek bize öyleyse ona niçin inanmadınız diyecek. Yok, eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor."
İsa'ya
"Bilmiyoruz,"
diye cevap verdiler. İsa
"Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim,"
dedi.
İki oğul benzetmesi.
Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu varmış. Adam birincisine gidip, "Oğlum, git, bugün bağda çalış," demiş. O da, "Gitmem," demiş. Ama sonra pişman olup gitmiş. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söylemiş. O da, "Giderim efendim," demiş. Ama gitmemiş. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş olur?
"Birincisi,"
diye karşılık verdiler. İsa da onlara,
"Size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar,"
dedi.
"Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız.
bağ kiracıları benzetmesi.
Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikmiş. Çevresini çitle çevirmiş. Üzüm sıkmak için bir çukur kazmış. Bir de bekçi kulesi yapmış. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıkmış. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yollamış. Bağcılar adamın kölelerini yakalamış. Birini dövmüş, birini öldürmüş. Diğerini de taşlamışlar. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yollamış. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yapmışlar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yollamış. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım demişler. Böylece onu yakalayıp bağdan dışarı atmış ve öldürmüşler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak?
İsa'ya şu karşılığı verdiler.
Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağı da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak.
İsa onlara şunu sordu.
Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirecek bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.
Başkâhinler ve Ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.
Bölüm 22. Düğün şöleni benzetmesi.
İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi.
Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini göndermiş. Ama davetliler gelmek istememiş. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara demiş ki, davetlilere şunu söyleyin. Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Gelin şölene. Ama onlar aldırmamışlar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitmiş. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpalamış ve öldürmüşler. Kral öfkelenmiş. Ordularını gönderip o katilleri yok etmiş. Kentlerini ateşe vermiş. Sonra kölelerine şöyle demiş. Düğün şöleni hazır. Ama çağırdıkların buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara dökülmüş. İyi kötü kimi bulmuşlarsa hepsini toplamışlar. Düğün yeri konuklarla dolmuş. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün elbisesi giymemiş bir adam görmüş. Ona, arkadaş, üzerinde düğün elbisesi olmadan buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutulmuş. O zaman kral uşaklarına, şunun ellerini ayaklarını bağlayın, onu dışarıya, karanlığa atın demiş. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır.
Sezar'ın hakkı Sezar'a.
Bunun üzerine Ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla bir düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip,
"Öğretmenimiz,"
dediler,
"senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki ne dersin? Söyle bize. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi?"
İsa ise onların kötü niyetlerini bildiğinden,
"Ey ikiyüzlüler,"
dedi,
"beni neden sınıyorsunuz? Vergi ödemekte kullandığınız parayı gösterin bana."
Ona bir dinar getirdiler. İsa onlara,
"Bu resim, bu yazı kimin?"
diye sordu.
"Sezar'ın,"
dediler. O zaman İsa onlara,
"Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin,"
dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar, İsa'yı bırakıp gittiler.
Dirilişle ilgili soru.
Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular.
"Öğretmenimiz, Musa şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, 7.sine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi."
İsa onlara,
"Siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz,"
diye karşılık verdi.
"Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısıyım," diyor. "Tanrı ölülerin değil, yaşayanların tanrısıdır."
Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı.
En büyük buyruk.
Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı sınamak amacıyla ona şunu sordu.
"Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisi?"
İsa ona şu karşılığı verdi.
"Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi sev. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır."
Mesih kimin oğlu?
Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu.
"Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?"
Onlar da,
"Davud'un oğlu,"
dediler. İsa şöyle dedi.
"O halde nasıl oluyor da Davud ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davud. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davud, ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davud'un oğlu olur?"
İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
Bölüm 23. Vay halinize.
Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi.
"Din bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının omuzlarına koyarlar da kendileri bu yükleri taşımak için parmaklarını bile kıpırdatmak istemezler.
yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin muskalarını büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenler de baş köşeye, havralarda da en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin bir tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü bir tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü bir tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan diğerlerinin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyorsunuz, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri ve kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat daha cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Budalalar, körler. Hangisi daha önemli? Altın mı? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen Tanrı'nın tahtı ve tahta oturanın üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli yönleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Ama bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru kişilermiş gibi görünürsünüz. Ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yaparsınız. Doğru kişilerin türbelerini donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik, diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza siz kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Hadi, Atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya'nın oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs. Bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim. Ama siz istemediniz. İşte eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
Bölüm 24. Sonun belirtileri.
İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara,
"Bütün bunları görüyor musunuz?"
dedi.
"Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak."
İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler.
"Söyle bize,"
dediler.
"Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?"
İsa onlara şu karşılığı verdi.
"Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar, öldürecekler ve benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sona kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak. Ve son o zaman gelecektir. Danyal peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak üzere aşağı inmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da sept gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacak. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. Bunun için size, işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın, iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra. Güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek ve onlar onun seçtiklerini göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp bir araya toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yapraklarını sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bu olacakları görünce bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Gök ve yer ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
Bilinmeyen gün ve saat.
O gün ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor. Evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık durur. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu ummadığınız bir saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için üzerlerinde yetkili kıldığı güvenilir. Ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da kendi kendine efendim gecikiyor der ve yoldaşlarını dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve iki yüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
Bölüm 25. 10 bakire benzetmesi.
O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akılsız, 5'i de akıllıymış. Akılsızlar kandillerini almışlarsa da yanlarına yağ almamışlar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da almışlar. Güvey gecikince hepsini uyku tutmuş ve dalıp uyumuşlar. Gece yarısı bir ses yankılanmış. İşte güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelemişler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağınızdan verin demişler. Akıllılar, olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın demişler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey gelmiş. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girmişler ve kapı kapanmış. Daha sonra gelen öbür kızlar, efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize demişler. Güvey ise, size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum demiş. Bu nedenle uyanık durun. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.
Emanet para benzetmesi.
Göksel egemenlik, yolculuğa çıkmak üzere olan bir adamın kölelerini çağırıp malını kendilerine emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıkmış. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletmiş ve 5 talant daha kazanmış. 2 talant alan da 2 talant daha kazanmış. 1 talant alan ise gidip toprağa kazmış ve efendisinin bu parasını saklamış. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi dönmüş. Onlarla hesaplaşmaya oturmuş. 5 talant almış olan gelip 5 talant daha getirmiş. Efendimiz demiş, bana 5 talant emanet etmiştin. Bak, 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle demiş. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. 2 talant almış olan da gelmiş. Efendimiz demiş, bana 2 talant emanet etmiştin. Bak, 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle demiş. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra 1 talant almış olan gelmiş. Efendimiz demiş, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı vermiş. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi biliyordun ha? Öyleyse paramı faizcilere vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Hadi, elindeki talantı alın. 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. O yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
Koyunlar ve keçiler.
İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi onları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, sizler babamın kutsadıkları, gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecekler. Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp doyurduk ya da susamış görüp içecek verdik? Seni ne zaman yabancı gördük de içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onlara şöyle cevap verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susamış, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de sana hizmet etmedik? Kral da onlara şu cevabı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba uğrayacak. Doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar.
Bölüm 26. İsa'yı öldürme tasarısı.
İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi.
Biliyorsunuz, 2 gün sonra Fısıh bayramıdır ve insanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek.
Bu sırada başkâhinler ve halkın ihtiyarları Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklatıp öldürmek için düzen kurdular. Ama
bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın,
diyorlardı.
İsa Beytanya'da.
İsa Beytanya'da cüzzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, hoş kokulu bir yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başından aşağı döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar.
Nedir bu savurganlık?
Dediler.
Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi.
Söylenenlerin farkında olan İsa öğrencilerine,
kadını neden üzüyorsunuz?
Dedi.
Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu hoş kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın her neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.
Yahuda'nın ihaneti.
O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskariot olanı, başkâhinlere giderek,
onu ele verirsen bana ne verirsiniz?
Dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
Fısıh yemeği.
Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek...
Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?
Diye sordular. İsa onlara...
Kente varıp o adamın evine gidin.
Dedi.
Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki... Zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım.
Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken...
Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri beni ele verecek.
Dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker...
Yoksa beni mi demek istedin ya Rab?
Diye sormaya başladılar. O da...
Beni ele verecek olan...
Dedi.
Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana banmış olandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğlunu ele verenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu.
Onu ele verecek olan Yahuda,
Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?
Diye sordu. İsa ona,
söylediğin gibidir.
Karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi.
Alın, yiyin.
Dedi.
Bu benim bedenimdir.
Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek...
Hepiniz bundan için.
Dedi.
Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim.
Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
Bu sırada İsa öğrencilerine...
Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz.
Dedi.
Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım. Sürüdeki koyunlar da darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim.
Petrus ona...
Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem.
Dedi.
Sana doğrusunu söyleyeyim.
Dedi İsa.
Bu gece horoz ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin.
Petrus.
Seninle birlikte ölmem bile gerekse seni asla inkar etmem.
Dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söylediler.
Getsemani bahçesinde.
Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen bir yere geldi. Öğrencilerine,
ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun.
Dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara,
canım ölüm derecesinde kederli.
Dedi.
Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun.
Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı.
Baba.
Dedi.
Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil. Senin istediğin olsun.
Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a,
demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız.
Dedi.
Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız.
Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür.
İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti.
Baba,
dedi.
Eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun.
Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına bir ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek,
"Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?"
dedi.
"İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte beni ele veren geldi."
İsa tutuklanıyor.
İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ihtiyarları tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'yı ele veren Yahuda,
"Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın,"
diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip,
"Selam Rabbi,"
diyerek onu öptü. İsa ona,
"Arkadaş, bunun için mi geldin?"
dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona,
"Kılıcını yerine koy,"
dedi.
"Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?"
Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi.
"Bir haydutun peşindeymiş gibi beni kılıç ve sopalarla mı yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup ders veriyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazıkları yerine gelsin diye oldu."
O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı.
İsa yüksek kurulun önünde.
İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ihtiyarlar da orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun tamamı İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda iki tanık çıktı ortaya.
"Bu adam,"
dediler,
"ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim," dedi.
Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya,
"Hiç cevap vermeyecek misin?"
dedi.
"Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?"
Ne var ki İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona,
"Yaşayan Tanrı hakkı için sana yemin ettiriyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?"
dedi. İsa,
"Söylediğin gibidir,"
karşılığını verdi.
"Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz."
Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak,
"Tanrı'ya küfretti,"
dedi.
"Artık tanıklara ne ihtiyacımız kaldı? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?"
Ölümü hak etti,
diye cevap verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp,
"Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim?"
dediler.
Petrus İsa'yı inkar ediyor.
Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip,
"Sen de Celileli İsa ile birlikteydin,"
dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek şöyle dedi.
Senin neden söz ettiğini anlamıyorum.
Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören bir başka hizmetçi kız orada bulunanlara...
Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi.
Dedi.
Petrus yemin ederek...
Ben o adamı tanımıyorum.
Diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp...
Gerçekten sen de onlardansın. Lehsen seni ele veriyor.
Dediler. Petrus kendine lanet okuyup yemin ederek...
O adamı tanımıyorum.
Dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın...
Horoz ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin.
Dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.
Bölüm 27. Yahuda kendini asıyor.
Sabah olunca başkâhinlerle halkın ihtiyarlarının hepsi İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar. Götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'yı ele veren Yahuda onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüş parayı başkâhinlere ve ihtiyarlara geri götürdü.
Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim.
Dedi. Onlar ise...
Bundan bize ne? Onu sen düşün.
Dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler...
Kan pahası olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz.
Dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmektedir. Böylece Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrail oğullarından bazılarının ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Ve Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçinin tarlasını satın almak için harcadılar.
İsa vali Pilatus'un önünde.
İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona...
Sen Yahudilerin kralı mısın?
Diye sordu. İsa...
Söylediğin gibidir.
Dedi. Başkâhinlerle ihtiyarlar onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona...
Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?
Dedi. İsa bir tek konuda bile ona cevap vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabas adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara...
Sizin için... Kimi salıvereyim istersiniz? Barabas'ı mı, Mesih denilen İsa'yı mı?
Diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargıç kürsüsünde otururken karısı ona...
O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim.
Diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ihtiyarlar ise... Barabas'ın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu.
Sizin için ikisinden hangisini salıvereyim istersiniz?
Barabas'ı.
Dediler. Pilatus.
Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?
Dedi. Hep bir ağızdan.
Çarmıha gerilsin.
Dediler. Pilatus.
O ne kötülük yaptı ki?
Diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle...
Çarmıha gerilsin!
Diye bağırıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi.
Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın.
Bütün halk... Şu karşılığı verdi.
Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun.
Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas'ı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp tüm taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp,
"Yaşa ey Yahudilerin kralı!"
diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp ona yine kendi giysilerini giydirdiler. Ve çarmıha germek üzere onu alıp götürdüler.
İsa çarmıha geriliyor.
Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmığını ona zorla taşıttılar. Golgota yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor.
"Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Haydi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in."
diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar da aynı şekilde onunla alay ederek,
"Başkalarını kurtardı da kendini kurtaramıyor."
diyorlardı.
"İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman ederiz. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum" demişti.
İsa ile birlikte çarmıha gerilmiş olan haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler.
İsa'nın ölümü.
Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat 12'den saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle,
"Eli, Eli, lema şebektani."
Yani, "Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince,
"Bu adam İlyas'ı çağırıyor,"
dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşimiş üzüm suyuna batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Diğerleri ise,
"Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?"
dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar ve
"Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu,"
dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar Celile'den İsa'nın peşinden gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ve Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı.
İsa'nın gömülmesi.
Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak,
"Efendimiz!"
dediler.
"Kendisi daha yaşarken o aldatıcının ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Bunun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Bu sonuncu aldatmaca ilkinden beter olur."
Pilatus onlara,
"Bir manga asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın,"
dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
Bölüm 28. İsa'nın dirilişi.
Sept gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağrırken Mecdelli Meryem ile öbürü Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi.
"Korkmayın. Çarmıha gerilmiş olan İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Hemen onun öğrencilerine gidip şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum."
Kadınlar hem korku hem büyük sevinç içinde çabucak mezardan uzaklaşıp koşa koşa İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. Ansızın İsa onların karşısına çıktı.
"Selam size,"
dedi. Onlar da yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar. Ona tapınmaya başladılar. O zaman İsa onlara,
"Korkmayın,"
dedi.
"Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler."
Nöbetçilerin getirdiği haber.
Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olanların hepsini başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ihtiyarlarla birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere çok miktarda para vererek dediler ki,
"Siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceliğin geldi. Biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz."
Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti bugüne dek Yahudiler arasında tekrarlarına gelmiştir.
Son buyruk.
11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi.
"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin. Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim."